Ayrım 8, sayfa 104. Metal fırtına sırasında. 27 Mayıs 2005. Çatışma şiddeti gittikçe artıyordu. Amerikan askerlerinin bulunduğu alanı Türk askerleri tarafından çevrilmişti. 8 ya da 10 kişiydiler. Büyük ihtimalle gitmeleri gereken yolu kaybetmişler ve bir anda kendilerini Türk askerlerinin birimlerinin arasında bulmuşlardı. Bir köy evi ve evi çeviren bağışıkların arasında kısılmış kalmışlardı. Her biri iyice kamufle olmuş ve eli tetikte hazır bekliyordu. Türk askerleri birazdan saldırıp bölgeyi ele geçirecekti ama Amerikalı askerlerin yanında bir sivilin bulunma ihtimali nedeniyle birkaç top mermisiyle işini halletmeye çalışıyorlardı. Türk askerleri üstleri bombalandığı için araçta yatıp kalıyorlardı. Hatay'daki jandarma komando tugayına bağlıydılar. Ortalık çok karışıktı. Her saniye kulaklarını yırtan bir savaş uçağının ya da seyir füzesinin sesini duyuyorlardı. Takım komutanı Asteğmen Can yerde sürünerek ağaçlara yaklaşmıştı. Amerikalı askerlerin nerede saklandığını görmeye çalışıyordu. Her şey birden gelmişti. Takım özel operasyon yapacak kadar deneyimli değildi. Eğer hatta olursa hem kendi hem de askerleri hem de siviller hayatlarını kaybedebilirdi. Bunu engellemeye çalışıyordu. Birden Can'ın kafasının yanından bir mermi geçti ve mermiler ardı ardına üzerine yağmaya başladı. Son anda kendini bir kaya parçasının arkasına geçerek Can'ını kurtarabildi. Buradalar, saklanıyorlar, ateş etmeyin. Onlarla konuşmaya çalışacağım. Can bir süre sessizliğe büründü. Yanınızda sivil var mı diye bağırdı Amerikan askerlerine cevap. Yine mermi olmuştu. Onların çok korktuğunu anlayabiliyordu. Ölümün merkezindeydiler ve etrafları sarılmıştı. Açıkçası bu kadar hızla gelişen topraklar operasyonda esir alınma ihtimallerinin pek olmadığını düşünüyor olmalıydılar. Bu riski almalı mıyım diye geçirdi içinden. Yanlarında sivil olduğunu düşünmüyordu artık. Eğer olsaydı onu kullanmaya çalışırlardı. Üstelik bu askerlerin anıbirlikten yanlışlıkla ayrılmış ve yolunu kaybetmiş basit bir gözetleme timi olduğundan şüphesi yoktu. Kararı vermek üzereydi. Basitçe işlerini bitirmesi yeterliydi. Sürünerek diğer askerlerin yanına gitti. Hepsi atmaca gibi hazırdılar. Astsubay Rafet, Can Asteğmen'in yanına geldi. Komutanım, bu askerlerin atış kabiliyetleri çok yüksek. Normalden asker olamaz. İyi de siber alıyorlar. Yoksa şimdiye kadar çoktan vurulmuş olurduk. Teker teker onları... Haklısın galiba astsubayım. Bu adamları canına el geçirmeyi isterdim. Ama sanırım yapabilecek fazla bir şey yok. Söyle askerlere roket atarla olanı yok etsinler. Asubay beklediği cevabı almıştı. Yaşının getirdiği de deneyim bu çalışma uzarsa kendi askerlerinin birisinin canını genç yanabileceğini söylüyordu. Bunu engellemesi gerekiyordu. Genç Asteğmen'in Asubay Rafet'in deneyimine önem vermesi şanslarını arttırmıştı. Erler roketleri hazırladılar ve onu gözetlemeye başladılar. Doğru anda ateş ederek bir seferde işlerini bitirmek istiyorlardı. Asteğmen Can erlerin işini kolaylaştırmak için sürünerek az ilerideki kaya parçasının yanına gitti. Arkasına dönüp baktı. Önce herkes nişan almış, sonra hızla başını kaldırıp tekrar Teğmen'e baktı. Neredeyse vuruluyordu. Amerikalı askerler yakınlarındaki sokulan bir tehditten kurtulmak için ateş etmeye başladılar. Ancak artık daha az ateş ediyorlardı. Bu mermilerin bitmek üzere olduğunu göstergeydi. Amerikalı askerlerin ateş etmesiyle yerleri bir kez daha belli olmuştu. Bu roketlerin nişangahından avlarını izleyen askerler için iyi bir fırsattı. Askerler roket atarı tetiğine dokundu. 5 roket aşık ve evin olduğu alana doğru fırladı. Büyük bir gürültüyle patladı. Hemen arkasından makinalı tüfek ateşiyle bölge tarandı. Can Aslı hemen ateş kes diye bağırdı. Bütün silahlar sustu. O anda Can tekrar başını çıkardı ama bu sefer mermi sesi duymadı. Sürünerek ateş açılan yere doğru gitti. Hala tehlikeliydi ama oraya birinin gidip bakması gerekiyordu. Ağaçlık alana yaklaşınca hala ses gelmemiş kendileri için durumun iyi olduğunu gösteriyordu. Ağaçlardan bazıları yanıyordu. Can ateş edilen bölgeye ulaştıktan sonra ayağa kalktı. Askerleri ve astsubayını dikkatle izliyordu. Her an ölebilirdi Can. Yaralı bir Amerikalı onu vurabilirdi kolayca. Ancak gelmedi. Ses gelmedi hiç. Diğer askerler Can'ın yanına koştular. Roketlerin etkisini görebiliyorlardı şimdi. Orada ölü bedenleri görebiliyorlardı. Askerler hızla Amerikan askerlerini ortaya toparladılar. Tam 7 kişiler. Can dikkatle hepsini incelemeye başladı. Daha ilk ağızdan bunların sıradan askerler olmadığını anladılar. Üzerinde bazı teçhizatı görmek için bir yana herhangi bir yerde adının geçtiğini hâhi duymamışlardı. Hatta bu teçhizatın ne işe yaradığını bile anlamamışlardı. Askerlerin beden yerinde neredeyse hiç kanama yok gibiydi. Patlayan roketlerin nedeniyle ölmüşlerdi ama girişleri kanamayı azaltıcı etki yapıyordu. Kasklarında çok fazla kablo ve iletişim aracı olduğunu fark ettiler. Can dikkatli askerlerin kolyelerini aradı ama kolye yoktu. Kolye olmadığı gibi askerlerin üzerinde herhangi bir birliğe bağlı olduklarını gösteren bir delil de yoktu. Artık bu adamların asker olduğundan bile şüpheliydiler. Astsubay Rafet, Asdemirci'nin yanına geldi. Bu adamların asker olduğundan emin değilim. Askere benziyorlar ama öyle böyle asker olmaz. Birisi sakallı, birisinin silahı normal piyade silahı değil. Ya özel kuvvet askerleri bunlar ya da paralı asker. Haklısın Rafet. Bunların burada ne işi var sence? Ben esas Amerikan kuvvetlerine bağlı olduklarını düşünmüyorum. Kendi başlarına bir hatlar karıştırıyorlardı bence. Erlerden birisi koşarak yanlarına geldi. Elinde büyük gri metalik bir çanta vardı. Bunu evde buldum komutanım. Aferin. Bu da ne böyle bir bakalım. Dikkat et istersen can asteğmenim. Allah muhafaza. Yok Rafet bir şey olmaz. Can yavaş yavaş hareketlerle çantayı açtı. Kilitli olmaması garipti. Demek ki çantanın birilerine eline geçeceğini düşünmemişlerdi hiç. Bir sürü kağıt damarı var çantanın içinde. Hepsini dikkatli cırıyla yapılmış ve naylon poşetlerin içerisine konulmuştu. Bantlar da birbirine tutturulmuştu ve çantanın içine düzenli bir şekilde yerleştirilmişti. Hemen plastik torbalar açtılar. Kağıt damarlar saçıldı etrafa. Can kağıtları toplayıp okumaya başladı. Okudukça gözleri açılıyordu. Astsubay onun bu halini görünce çok meraklanmıştı. Erler başına gelmiş asteğmeni izliyorlardı. Can askerlere döndü. Etrafın güvenliğini sağlayınan ne bakıyorsunuz öyle? Bu sözler üzerine erler aniden dönüp uzaklaştılar oradan. Evin etrafında ve açıklarda siper aldılar. Can kağıtlarda yazan şeyleri bir araya getirmeye çalışıyordu. Bir çeşit görev bilgisi içeriyordu kağıtlar ama bunu tam olarak çözmesi mümkün değildi. Hayli profesyonel bir istihbarat görev bildirge çalışmasıyla. Son derece detaylı teknik bilgiler, koordinatlar, uydu yer verileme bilgileri bulunuyordu. Plastik çantalardan bir tanesindeki kağıtlar hayli ilgisini çekmişti. Diğerleri de tamamen bir kenara bırakmıştı Can. Rafet ince meraklandı. Az teminim, o nedir öyle? Diğerlerini bırakın. Bu kağıtları okumaya başladın. Kağıt çok garip. Bu adamlar bir çeşit istihbarat timi. Her bir plastik torbadan istihbarat toplama ile ilgili bilgiler falan var. Ama bu torbadaki istihbarat görevi sonradan iptal edilmiş. Üzeri çizilmiş. Herhalde timdeki askerlerden birisi tarafından kurşun kalemle iptal edildi diye bilgi notu düşülmüş üzerine. Neymiş o adamları Amerikan ana saldırı birlikleri dışında yollarla Ankara'ya gitme ve Ankara Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'e görev verilmiş. Tam koordinatları kayıtlı hızlı radyo kanalından bağlantı kuracakları görevliye bildirmeleri istenmiş. Abdullah Gül mü? Çok ilginç. Evet. Evet ondan bu çok önemli bir görev diye bahsedilmiş. Hiçbir zarar verilmemesi özellikle not düşürmüş. Hay Allah. Bu manyaklar ne istiyorlar bakandan bilmiyorum. Zaten bunun bir önemi yok. Baksana görev iptal. Neden iptal edilmiş? Neden olacak? Zaten Abdullah Gül ve bürokratlar Amerika'ya gittiler. En son uyduğum Gül ve bürokratların Amerika'da esir alındığı yönünde. Ama bu adamlar oraya gitmese de onu ellerine geçirmek istemişler. Çok şanslılar. Hiç uğraşmalarına gerek kalmadı. Bakanımız kendi ayağına gitti yanlarında. Bu adamlar Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan ne istiyor olabilirler? Bilmiyorum can asteğmenim. Bu bilgiyi bir yerlere iletmemiz gerekir mi sence? Sanırım iletmeliyiz. Ama Türk topraklarında hızla ilerleyen bir işgal ordusu varken bu bilgi üzerine ne kadar düşünülür ki? Ama yine de genel kuruma haber vermeye çalışacağım. Tabii ulaşabilirsek. 30 Mayıs 2020 çalışma bitmiş gibiydi. Sarı saçlı adam geriye kalan paralı askerlerin durumuna baktı. Bulundukları yere o kadar çok hava mermisi düşmüştü ki yaralanmaya tek bir adam bile kalmamıştı. Ondan fazla ölüleri vardı. Onları geride bırakmak zorundaydılar. Yılan yıllardır hazırlanmakta oldukları planın aşamalarını zihninden geçirdi. 2 yıl önce Kuzey Irak'taki bir harekat sırasında yakalandıkları Türk askerlerini Amerika'ya yollamışlardı. Ancak bugünlerde Gül'ün kaçırılması için gereken operasyon iptal edilmiş. Çünkü Gül Amerika'ya gitmiş ve orada kendi bürokratlarıyla beraber esir alınmıştı. Her şey sona ermiş gibi duruyordu ama gerçekler öyle değildi. Askerler arasında yılan ismiyle tanınan sarı saçlı ve yapılı paralı asker durumundan hoşnut değildi. Operasyon bitmiş gibi görünse de aslında bitmemişti. Şimdi yeni bir hareket planlamaları gerekiyorken bir anda kendilerini Türk topraklarında sıradan Amerikan askerleriyle beraber kanlı bir savaşın içine bulmuşlardı. Yılan bir an önce buradan kurtulması gerektiğini biliyordu. Bu aptal savaşın içinde ona güveniyorlardı. Gülmek geldi içinden. Bana güveniyorlar ha? Kendilerine yardım gelmesini bekleyen yaralı adamlara baktı. Eğer şu an aklından geçenleri bilseler, onu bir saniye içinde öldürürlerdi. Oysa o hepsinin ölmesini istiyordu şimdi. Yeni bir plan yapmalıydı ve bu yeni plan için yeni adamlara ihtiyacı vardı. Yeni operasyon Amerika'da yapılmalıydı. Abdullah Gül Amerika'da yetkililerin eline olabilirdi. Ama bu her nedense kendisine para ödeyen adamları tatmin etmiyordu. Onu istiyorlardı ama neden? Yaralı askerlerden birisi yanına geldi. Yılan, buradan çıkmak zorundayız. Türkler kötü sıkıştırdı bize. Ne yapmamı istiyorsunuz? Operasyon iptal oldu ve burada tıkılı kaldık. Yılan çok sinirliydi ve etrafındakileri umursamadığını belli ediyordu. Yaralı asker durumun farkındaydı ama canını kurtarmaya bakıyordu ve bunu ancak yılan sağlayabilirdi. Eğer olmazsa Amerikan Piyade Kuvvetleri'nin komutanları ile bir saniye bile bakmadan onları ölüme terk ederdi. Yılan, bize yardım etme sözü veren İsrail savaş uçağı filosundan yardım isteyelim. Belki o zaman biraz nefes alır. Kaçma şansı buluruz. Yılan adama acıyarak baktı. Onun kurtulma şansı olmadığını biliyordu. Düşman topraklarındaydı ve korkuyordu. Cesaretini yitirdiği anda bir askerin yaşama şansı kaybolurdu. Bu kural bunun için de geçerliydi. Peki, sen yerine geçip savaşmaya devam et. Ben filoyu kurtarmaya çalışacağım. Yaralı adam garip bir saflıkla gülerek yerine geçti. Türk askerlerinin bulunduğu yere doğru ateş etmeye başladı. Oysa ki Amerikan birliği savaş hattının çok dışında kaldığı için yakın hava desteği isteyemiyordu. Kara birliklerinin yardımına gelmesini bekliyorlardı. Yılan, bu adamlardan tamamen kurtulmak zorunda olduğunu biliyordu. Sorun çıkarmaya başlamışlardı ve daha fazla da sorun çıkaracaklardı şüphesiz. Önce GPS uydu belirleme sistemini çıkardı ve kendi bulundukları koordinatları belirledi. Yılan bir kez daha karar verdi ve bunu mutlaka yapardı ve asla duygulanmazdı. Eli asla titremezdi. Hızlı davranırdı. Ona bu yüzden Yılan ismini vermişlerdi. Ama birazdan kendisine bu ismi verenlere kötü bir sürpriz olacaktı. Konuşulduğu gibi İsrail flotusuna gizlice bilgileri geçti. Hızla siperlerin arasından süzüldü ve açık bir alana çıktı. Çok tehlikeli bir şey yapıyordu. Askerler onun çılgın olduğunu düşünüyordu zaten. Sanki Türk askerlerini arkadan saracakmış gibi hareket ediyordu ama bu kadar çok düşman askerinin olduğu bir yerde bunu yapmak gerçek anlamda bir çılgınlıktı. Yılan gerçekten de bir miktar ateşi üzerine çekerek hayli uzaklaşmıştı. Ancak zamanın kısa olduğunu biliyordu. İsrail filosu bir süre sonra burayı bombalayacaktı. Bekledi. Dakikalar boyunca çok tehlikeli bir konumda çalışması gerekti. Birkaç yırık dağılmış burada. Derken o an geldi. İsrail uçaklarının çok yakınlarda olduğunu bir haberini alınca gökyüzüne bakmaya başladı. Ancak onları göremiyordu. Görmesine de gerek yoktu. Uydu güdümlü bombalarını çok uzak mesafelerden bırakmış olmalıydılar. Sadece son saniyeden önce bombaların havayı yaran seslerini duydu. Ve sonrasında inanılmaz patlamalar meydana geldi. Üzerine taş, kaya ve insan parçaları yağıyordu. Yere sıkı sıkıya kapanmış yılan. Başını kaldırdığında artık alışmış olması gerektiğini ama alışamadığı bir yıkım görüntüsü vardı etrafta. Üstelik saldırı devam ediyor. Türk birliklerinin bulunduğu siperlerin de koordinatlarını vermişti ve oraya da bombalar düşüyor. Türk askerleri hızla bulundukları siperleri boşaltmaya başlamıştı. Bu çok iyi diye düşündü yılan. Ortalık iyice karışmıştı. Bu karışıklıktan yaralanabilirdi. Hızla bölgeden uzaklaşırken gıda adamlarının olduğu yere baktı. Yaklaşık 1000 metrekarelik bir alanda harabe olmuştu. Kendi adamlarıyla beraber Amerikan piyadeleri de ölmüştü. Yılanın önünde zor bir yolculuk vardı. Önce düşman atlarının gerisinde hayatta kalmalıydı. Ondan sonra Amerika'ya dönmeli ve Abdullah Gül'ün onu çok isteyen patronlarına götürmeliydi. Hala kafasını kurcalayan sorular vardı. Artık olaya sadece para bakımından değil, insani açıdan da bakmaya başladığını hissetti. Profesyonellik namına büyük bir dezavantajdı. Ama bu son işi değil miydi? Belki işi biraz da insan olarak incelemeliydi.